Ayrım 14.
Karşı hücum için yığılmış göründüğü şu anda zafere nasıl güvenilebilirdi? Güney Troll dağlarının gölgeleri hayaller üzerine ezici bir biçimde yayılıyordu. Flandra sisleri içine kadar Kodorna'nın yenik orduları yüzlerce hüzün ve üzüntü taşıyorlardı. Zafer olan inanç yerini kaçınılmaz hezimet karşısında dehşete bırakmıştı. O zaman soğuk geceler içinde Alman ordusunun hücum kıtalarının ilerlemesinden dolayı gürültüler duyulur gibi hayal edildiğinden endişeli bir korku içinde karar beklenirken aniden Almanya'da beliren bir ışık cephesindeki en son top çukuruna kadar yansıdı. Büyük taarruz için Alman ordularına son talimatları verdikleri sırada Almanya'da genel grev patlak verdi. Önce herkes sessiz kaldı fakat çok geçmeden düşman propagandası son anda gelen bu yardıma rahat bir iç çekmeyle atıldı. Müttefik ordularının iyice çöken morallerini yükseltecek bir çare bulunmuştu sonunda. Zaferin artık kazanılmasına garanti gözüyle bakılıyordu. Şimdi bütün zamanların en büyük savaşını yapmak üzere Alman saldırısını bekleyen alaylara karşı bu savaş sonunda son kararın Alman hücumunun kararlılığı değil, bu hücuma gösterilecek dayanma gücü telkin olunabilirdi. Almanlar istedikleri kadar zafer kazansınlar, ülkelerine döndüklerinde zafer sarhoşu bu ordu sevinçle değil, ihtilalle karşılaşacaklardı. İngiliz, Fransız ve Amerikan gazeteleri bu fikri kamuoyuna telkin etmeye çalışıyorlardı. Son derece usta bir programda cephedeki askerlerin manevi gücünü şiddetli bir şekilde yükseltiyorlardı. Almanya'daki ihtilal karşısında müttefiklerin zaferi şarttı. İşte yılgınlaşan askerlerin dizlerinin bağını sağlamak için en iyi silah buydu. Bundan sonra yeniden top tüfek ateşine başlanabilirdi. Alman cephane grevlerinin etkisi müttefikler cephesi böyle oldu. Müttefik kuvvetlerin zafere inançlarını kuvvetlendirerek cephede o ezici yılgınlığı yok etti. Sonra binlerce Alman askeri bu grevi canlarıyla ödemek zorunda kaldılar. Oysa bu grevin teşvikçileri o sefil adamlar Almanya'nın en yüksek karar mangasında yer almaya aday bulunuyorlardı. Almanya tarafından bu olayların sonuçları görünüşte dayanıklılığı ispat etmek gibi bir fayda sağlamışsa da düşman tarafından olumlu sonuçlar sürekli oldu. Dayanma her şeye tükenmiş bir ordu için meydana getirdiği gurur konumunu kaybettiği ve zafer için bir mücadelenin şiddetli azgınlığına yerini bıraktı. Gerçekten de şimdi zafer, bütün insani tahminlere göre ağır batı cephesi Alman hücumuna sadece birkaç ay dayanabilirse müttefiklere hak vermek gerekirdi. İhtilaf parlamentolarında daha iyi bir gelecek imkanı mevcut olduğu kabul edilerek Almanya'yı çözmek için yapılacak propagandaya büyük bütçeler ayrılması için karar alındı. İlk iki ve son taarruza katılabilme mutluluğuna erişmiş bulunuyordum. Bunlar hayatımın en muhteşem hatıraları ve izlenimleri oldular. Muhteşem diyorum çünkü şimdi son defa olarak 1914'te olduğu gibi mücadele savunma konusundan çıkmış saldırı konumunu almıştı. Adeta cehennem içinde geçen 3 yıldan sonra hesap sorma anı göründüğünde siperlerde rahat bir soluk alındı. Bir kere daha taburlar neşeye boğuldular, ölümsüz defnenin son taçları, zafer parıltıları içindeki bayraklara asıldı. Bir kere daha vatan türküleri ve marşları hareket halindeki kıtalar boyunca yayılarak göklere yükseldi. Ulu Tanrı'nın lütfu şu nankör evlatlarına bir kere daha gülümsemişti. 1918 yılı yaz aylarında cephe üzerine kederli bir hava yayılmıştı. Memlekette fitne kaynıyordu. Neden? Kıtalarda çeşitli söylentiler ağzına ağza dolaşıyordu. Artık savaşın bir amacı kalmadı. Artık sadece aptalların zafere inanacağı söylenmekteydi. Karşı koymanın halk için bir yararı olmadığı, tam tersine bundan ancak kapitalistlerle monarşistlerin karlı çıkacağı iddia ediliyordu. Bu söylentiler cephelerde tartışılıyordu. Bu söylentiler cephede büyük bir tepkiye neden olmadı. 4,5 yıl bizler bunun için mi savaşmıştık? Toprağın altına giren kahramanlardan savaşın amacını böyle bir alçakça çalmak eşkıyalıktı. Genç olanlar bir gün Flanderslarda yaşasın genel ve gizli oy diye ölüme koşmuşlar. Bütün dünyanın üstünde Almanya nidaları ile düşmana saldırmışlardı. Ne var ki oy hakkı isteyenler onu ele geçirmek istedikleri noktada savaşmışlardı. Cephede doğal olarak bu utanmaz, arsız adamların ne olduklarını bilmiyordu. Bu sebeple daha başlangıcında benim kişisel fikrim kesinleşmişti. Halkı aldatan beş para etmez bir sürü sefil politikacıdan korkunç derecede nefret ediyordum. Çoktan beri görüyordum ki bütün savaş boyunca gerçekte milletin çıkarları ve varlığı hiç söz konusu değildi. Onlar ancak ceplerini doldurmaya çalışıyorlardı. Şimdi bunların bütün halkı feda etmeye gerekirse Almanya'nın yıkılmasına bile razı olacaklarını gördükçe artık ipe çekilmeleri gerektiğini düşünüyordum. Onların söylediklerine önem vermek birkaç hırsızın çıkarı için halkın çıkarını feda etmek demekti. Almanya feda edilmeden bunu yapmanın da imkanı yoktu. Orduda bulunan savaşçıların çoğunluğu bu fikri taşımaktaydı. Öte yandan gönderilen takviye kuvvetlerin durumu daha kötüydü. Onların katılımları orduyu herhangi bir ek yardım yapmaktan ziyade onu zayıflatıyordu. Bunlar için de özellikle de Münih grubunun hiçbir kayda değer önemi yoktu. Ağustos ve Eylül aylarında çözülme belirtileri gittikçe güçleniyordu. Bundan dolayı düşman saldırılarının meydana getirdiği görüntüler bizim zamanında yaptığımız mukavemet savaşı bununla karşılaştırıldığında çok daha şiddetli hatıralar akla geliyordu. Eylül sonunda benim bağlı olduğum bölük 3. defa genç gönüllüler alayında savaşırken daha önce kazandığımız mevzileri işgal ettiler. 1914 Eylül ve Ekim'inde orada ateş emrini almış bulunuyorduk. Alayımız sanki eğlence partisine gidiyormuşçasına yüreklerde vatan aşkı, dillerde marşlarla savaşa atılmıştı. En değerli canlar vatanın hürriyet, bağımsızlık ve geleceğine ilişkin imanlığa eriyip gidiyordu. 1917 Temmuz'unda bizim için kutsal bir hale gelen bu toprakları ikinci defa çiğnedik. En iyi arkadaşlarımız burada öldüler. Çocuk sayılacak yaşta olan bu gençler gözleri şevk ve heyecan parıltıları içinde sevgili vatanları için ölüme koşmuşlardı. Biz o zaman alay ile birlikte giden eskiler üzerinde ölünceye kadar sadakat ve itaat yemin edilmiş olan bu yerlerde dindarca bir heyecanla bekliyorduk. 3 yıl önce alay hücumu ile zapt edilmiş bu yer şimdi çetin bir mücadeleyle savunulacaktı. 3 gün süren bir ateş sahne altında İngilizler Büyük Flanders'lar taarruzuna hazırlanıyorlardı. O zaman ölülerin ruhu adeta yeniden canlanıyor gibi oldu ve alay balçık çamura yapışıp yerinden kımıldamadı. Fakat tıpkı bir zamanlar olduğu gibi azaldı, olduğu yerde seyrekleşti ve sonunda İngilizlerin hücumu 31 Temmuz 1917'de başladı. Ağustos'un ilk günlerinde bizi değiştirdiler. Alaydan geriye birkaç bölük kalmıştı. Bunlar sendeleyerek geri çekildiler. Üstleri çamur tabakasıyla kaplanmış, insandan ziyade hayalete benziyorlardı. Fakat İngilizler geldiklerinde birkaç yüz obüs çukurundan başka ancak ölüm bulmuştu. 1918'in sonbaharında 3. kez 1914'ün hücum savaşı üzerinde bulunuyorduk. Zamanında bize mola görevi gören Komins köyü şimdi savaş alanıydı. Gerçekten savaş alanı aynı kalmakla beraber insanlar değişmişlerdi. Artık asker arasında siyaset yapılıyor, memleketten gelen fitne burada da etkisini gösteriyordu. 13 Eylül'ü 14'e bağlayan gecede İngilizlerin gazlı obüs atışları Yepres'in güney cephesini şiddetle dövmeye başladı. Burada sarı gaz kullanılıyordu. Bunun etkisini vücutlarımız üzerinde kendini göstermedikçe bilmiyorduk. O gece ben bunu öğrenecektim. Verwich'in güney bir tepedeyken 13 Eylül akşamı uzun süreli bu gazlı top ateşine maruz kaldık ve bütün gece boyu devam etti. Gece yarısına doğru içimizden bir kısmını gerilere taşıdılar. Sabaha karşı ağrı duymaya başladım. Her 15 dakikada ağrı artıyordu. Sabahın saat 7'sinde sendeleyerek geri çekildim. Gözlerimi ateş kaplamıştı. İşte Pasevalk Hastanesi'ne gelişim ve orada ihtilalin içinde bulunmak talihsizliğim. Hayli zamandan beri ortalarda talifi imkansız ve iğrenç bir şeyler dolaşıp duruyordu. Kısa bir zaman içinde işin başlayacağı fısıltısı yayılıyordu. Fakat bu sözlerden ne anlam çıkartılması gerektiğini bir türlü çıkartamıyordum. İlk başta baharda olduğu gibi bir grev olacağını düşündüm. Denizcilerden sürekli hoş olmayan dedikodular geliyordu. Rivayete rağmen denizciler arasında huzursuzluk baş göstermişti. Fakat bu durum bana kitleleri ilgilendiren bir konudan ziyade bir grup gencin hayalini kurdukları bir şey gibi geliyordu. Hastanede ise herkes savaşın biteceğinden söz ediyordu. Üstelik bunun çok yakında olacağını ümit ediyorlardı. Fakat hiç kimse hemen sonuç alınacağı ümidini taşımıyordu. Gazeteleri okuyamıyordum. Ekim'de gerginlik iyice artmıştı. Ve beklenilen felaket aniden patlak verdi. Denizciler ayaklanıp halkı ihtilal katılmaya çağırıyorlardı. Bazı genç Yahudiler halkımızın hürriyeti, güzelliği, şeref ve haysiyeti uğrundaki bu hareketin şefleri olmuşlardı. İçlerinden hiçbiri cephede savaşa katılmamışlardı. Bir kısmı Zührevi Hastalıklar Hastanesi kanalıyla cephe grisine gönderilmiş, onlar da şimdi kızıl bayrak çekiyorlardı. Son zamanlarda kendimi biraz iyi hissediyordum. Gözlerimdeki korkunç ağrı dinmiş, çevremdeki nesneleri kaba hatlarıyla görmeye başlamıştım. İleride bir iş yapabilecek kadar görmeye başlama ümidi doğmaya başlamıştı. Demek ki desen yapabilecektim. Bu esnada ilk ümidim vatana karşı bu ihanetle az çok mahalli bir işten fazla bir şey söz konusu olmamasındaydı. Birkaç arkadaşı bu fikri inandırmaya çalışıyordum. Özellikle Bavyeralı arkadaşlarım fikrime sempatiyle bakıyorlardı. Ruhi yapılarıyla ihtilalci bir ruh taşıyorlardı. Münih'te böyle bir çılgınlığın çevrede yayılabileceğini tam olarak kestiremiyordum. O zaman Wittelbach hanedanına karşı sadık birkaç Yahudinin iradesinden daha sağlam olmak gerekiyordu. İşte bu sebeple kısa bir zaman içinde denizcilerin bastırılabilecek ayaklanmasının ruhunu anlayabiliyordum. Günler birbirini takip ediyordu. Bu günlerde ortalıkta dolaşan söylentiler benim yere diye değerlendirdiğim ayaklanmanın genel bir ihtilale dönüştüğü fikrini kuvvetlendiriyordu. Cepheden gelen haberlerse hiç iç acı değildi. Teslim olmak istiyorlardı ama böyle bir şey mümkün olabilir miydi? 10 Ekim'de bize bazı açıklamalarda bulunmak üzere yetkililer geldiğinde her şeyi öğrenmiş oldum. Yetkilinin sözlerini dinledikçe üzüntüm artıyordu. Yaşlı adam artık o Hohenzollern hanedanının taç giymeye hakkı kalmadığını, vatanımızın cumhuriyet olduğunu, bu rejim değişikliğine karşı Yüce Allah'ın bizi esirgeyip gelecekte milletimizi lütfundan yoksun bırakmaması için dua ederken adeta titriyordu. Bunun yanında yine de hanedan hakkında birkaç söz etmeden de geçmiyor, Pomeranya'da, Prusya'da ve bütün Alman vatanında yapmış olduğu hizmetleri hayırla anıyordu. Öyle sanıyorum ki bu konuşma esnasında içimizde ağlamayan yoktu. Fakat yaşlı adam artık savaşı bırakmaya zorunlu olduğumuzu, gelecekte vatanımızın şiddetli baskısıyla karşı karşıya kalacağını, çünkü savaşın kaybedildiğini, bu sebeple de kazananların sözlerine güvenmemiz gerektiğini açıklamaya başladığında kendimi tutamadım. Daha fazlasını dinlemek benim için imkansızdı. Gözlerim kararıyordu. Çevremi el yordamıyla yoklayarak ateşler içinde yanan başımı çarşafın altına gömdüm. Annemin mezarı başında olduğum günlerden beri hiç ağlamamıştım. Gençlik yıllarında kaderin acımasız darbeleri karşısında gururum baskısıyla baskın çıkmıştı. Uzun savaş yılları esnasında pek çok sevdiğim arkadaşlarımı ölüm ayırıp götürmüş fakat yine de ağlamamıştım. Bunlar için ağlamak bana günah gibi geliyordu çünkü onlar Almanya için ölmüşlerdi. Ve sonunda o müthiş gaz savaşında gözlerim kör olma tehlikesiyle karşı karşıya geldiğinde ümitsizliğe kapılmış ama vicdanımın sesiyle senden daha talihsiz binlerce insan varken miskin miskin yanıp yakılacak mısın demiştim. Duygusuz ve dilsiz kaderime tahammül edebiliyordum. Fakat şu anda vatanımın içinde bulunduğu felaket şahsi ızdırabımın çok üstündeydi. Demek ki bütün fedakarlıklar, bütün yoksulluklar bitip tükenmek bilmez aylarda açlık ve susuzluktan çekilen sıkıntılar boşa geçmişti. O öldürücü cehennem ateşi gaz savaşına hiç sarsılmadan tek düşüncesi vatanı düşmana karşı savunmaktan ibaret olduğunu düşünerek bunun için mi göğüs gerilmişti? Şüphesiz ki bu kahramanlar kendileri için şöyle bir taş dikilmesini hak etmişlerdi. Yolcu, sen ki Almanya'ya gidiyorsun, memlekete haber ver. Biz burada vatana sadık, görevimize itaatle baruda yatmaktayız. Ya memleket? Fakat söz konusu olan fedakarlık sadece bundan ibaret midir? Geçmişin Almanya'sı daha mı az saygıya layıktır? Kendi tarihimize karşı görevimiz yok muydur? Sefiller, ahlaksız ve katiller. Bu korkunç ve iğrenç olaylar içinde açık biçimde ne kadar gayret ettimse de bu alçaklık karşısında alnımda utanç kırmızılığının o denli koyulaştığını hissediyordum. Bu ızdırap karşısında gözlerimin çektiği ağrı ne kadar önemsiz kalmaktaydı. Ne var ki bundan daha kötü günler gelecekti. Her şeyin artık mahvolduğunu biliyordum. Sadece akılsız yahut yalancılar ve caniler düşmanının merhametine sığınabilirlerdi. Bu gecelerde bu olayların sorumlularına karşı derin bir kin doğdu. Bundan sonraki günlerde kaderimin ve geleceğimin ne olacağı hakkında kesin bir fikir sahibi olacaktım. Şimdi bir zaman önce bana o kadar acı ve endişe veren kendi geleceğimi düşündükçe gülecektim. Şimdi böylesi bir vatan toprağı üzerine binalar inşa etmeyi düşünmek gülünç değil miydi? Sonunda çoğu zamanlar korkup fakat hiçbir zaman soğukkanlılığına inanmadığım olayın meydana gelmiş olduğunu açık biçimde gördüm. İmparator II. Gulem, hilekar adamların namustan kesinlikle yoksun olduklarını hiç aklına getirmeden barış için Marksist liderlere elini uzatan ilk Alman imparatoru oldu. İmparatorun elini kendi avuçlarında tuttukları sırada diğer elleriyle hançer aramaktaydı. Yahudilerle uzlaşılmaz, onlarla sadece karar verilir ya hep ya hiç. Bana gelince ben politikaya atılmaya karar veriyordum. 8. Bölüm. Politik faaliyetimin başlangıcı. Münih'e yeniden döndüğümde takvimler 1918 Ekim'inin ilk günlerini gösteriyordu. Askerler Şurası'nın yönetiminde bulunan alayımın deposuna dahil oldum. Bu teşkilattan o denli nefret ediyordum ki mümkün olduğu anda hemen çekip gitmeyi düşünmekteydim. Cepheden samimi arkadaşım olan Schmidt Ernst ile Tronstan'a gidip kamp dağılana kadar orada kaldım. 1919 Mart'ında Münih'te durum tahmin edilmez haldeydi. İhtilalin sürekli körüklenmesi, Eisner'in ölümü gelişmeleri hızlandırmaktan başka bir işe yaramamış, öte yandan Sovyet diktatörlüğüne daha doğrusu Yahudilerin geçici hakimiyetiyle sonuçlanmıştı. Bu durum tabii olarak başından itibaren ihtilali hazırlayanların erişmek istedikleri hedef ve idealdi. Bu sıralarda kafamdan çeşitli planlar geçiriyordu. Günlerce sabahtan akşama kadar ne yapabilirim diye düşünüyordum. Ancak hiçbir şöhretim olmadığından herhangi bir harekette yer alabilecek şartlara sahip değildim. Diğer taraftan mevcut partilerden birine neden iltihak etmediğimi de açıklamak zorundayım. Yeni Sovyet devrimi esnasında ilk defa olarak kendi tavrımı ortaya koyuyordum. Öylesine ki merkezi Sovyet'in kötü nazarını üzerime çekmekte gecikmemiştim. 27 Nisan 1919'da tutuklanmayı bekliyordum. Fakat beni tutuklamaya gelen 3 kişinin üzerime çevirdikleri silaha rağmen gerekli cesareti bulamamış olmalılar ki geldikleri gibi geri dönüp gittiler. Münih'in kurtarılmasından birkaç gün sonra 2. Piyade Alayı'ndaki ihtilalci ayaklanmalar hakkında araştırma komisyonu üye olarak tayin edildim. Siyasi mahiyette ilk faal görevim olan bu olmuştu. Birkaç hafta sonra orduya ait olanların hepsi için verilen bir kursa katılma emrini aldım. Bu kurslarda askere vatani görev ve ahlaki terbiye için gerekli kurallar öğretilecekti. Benim için bu kursun önemi çeşitli fikir sahipleriyle mevcut duruma yönelik tartışmalar yapabileceğim yeni insanlar tanıma imkanı verecek olmasıydı. Hemen hepimiz Almanya'nın karışıklığından, Eylül cinayetlerinden sorumlu partiler tarafından kurtarılamayacağı konusunda hemfikirdik. Diğer taraftan burjuva milliyetçilerin teşkilatları en iyi iradeyle bile hiçbir zaman yapılmış olan bu kötülükleri tamir edemezlerdi. Her şeyden önce bunlarda o şartlar eksikti. Nitekim olayların sonuçları bizim o zamanki teşhislerimizin neden isabetli olduğunu ortaya çıkardı. İşte böylesi bir ortamda bizim küçük grubumuza yeni bir parti oluşumu söz konusu edilmeye başladı. O sırada günümüzün önündeki ilkeler sonraları Alman İşçi Partisi'nde uygulanan ilkelerin hemen hemen aynıydı. Her şeyden önce kurulacak teşkilatın adı büyük halk kitlelerine bu harekete katılma imkanı vermeliydi. Bu şartlar yerine getirilemezse bütün gayretler boşuna gidecekti. Bu nedenle Sosyal İhtilalci Parti adında karar kıldık. Çünkü yeni hareketin sosyal fikirleri gerçekten bir ihtilal içeriğine sahipti. Ancak bunun asıl köklü sebepleri ise şöyleydi. O zamana kadar ekonomik mesele üzerinde dikkatimiz nedenle derinleştirilmiş olursa olsun az çok sosyal meselelerin araştırmasıyla sınırlı kalmış bulunuyordu. Daha sonraları müttefiklerine karşı Alman politikasını inceledikçe ufkum daha da genişledi. Bu politika büyük kısmı itibariyle ekonomik hayatın yanlış tahmini ve gelecekte Alman ırkının takdis ilkelerinin düşünülmesindeki açık belirsizliklerin sonucuydu. Bu fikirlerin hepsi bütün şartlarda sermayenin sırf çalışma ürünü olduğu fikri üzerine kuruluydu. Bundan dolayı sermayenin milli yanı, sermayenin devletin yani milletin büyüklüğüne ve hürriyetine bağlı olmasından ileri geliyordu. Bu o denli kesindeki bu bağlılık sadece varlığını devam ettirme içgüdüsüyle veya gelişme isteğiyle doldurmaya yardım etmeye yöneltmek gerekiyordu. Devletin bağımsızlık ve hürriyeti lehinde sermayenin böyle müsait bir yön alması, sermayeyi milletin hürriyeti güç ve kuvveti lehinde savunmaya sevk etmek şarttı. Bu şartlar altında devletin sermayeye karşı görevi oranında basit ve açık olması gerekiyordu. Devlet sadece sermayenin devlet hizmetinde kalmasına ve milletin hakimi olduğu sanısına kapılmamasına nezaket yetinecekti. Bundan dolayı bu durum ancak şu iki sınır arasında devam edebilirdi. Bir yanda yaşama yeteneğine sahip ve bağımsız bir ekonomiyi savunması, öte yandan işçilerin sosyal haklarını koruyup sağlamak. İlk zamanlar ben asıl anlamıyla bu sermaye ile ki üretici güçlerin son durumu olan içeriğin sırf spekülasyon üzerine kurulu sermaye arasındaki farkı açık biçimde ayırt edebilecek güçte değildim. Fakat artık sözünü etmiş olduğum kurslarda Profesör Gottfried Feder'in derslerini takip ederek bu farkı anlayabilecek duruma gelmiş bulunuyordum. Hayatımda ilk defa borsanın uluslararası sermaye ile borç sermayesi arasındaki esaslı farkı zihnimde bir yere yerleştirebildim. Feder'in ilk dersini dinledikten sonra yeni bir parti kurmak için esaslı bir şartın yolunu bulmuş olduğum fikri kafamda oluştu. Benim nazarımda Feder'in özelliği şuradaydı. Feder sermayenin çifte özelliğini kesin bir zorunlulukla açıklamasaydı, Feder'e göre sermaye spekülasyona tabi olup halkın talebine bağlıydı. Feder onun sonsuz şartlarını da açıklıyordu. Bütün meselelere ilişkin öne sürdüğü deliller ve bunlardan çıkardığı sonuçlar o kadar doğruydu ki, kendisini a priori olarak değiştirmeye kalkanlar, bunları teorik doğrultularından şüphe etmekten çok uygulama imkanından şüphe etmekteydiler. Oysa başkalarının nazarında Feder'in öğretisinde zayıf olan bir yan, benim nazarımda onun kuvvetini temsil ediyordu. Bir uygulama programı düzenleyen adamın görevi, bir şeyi fiile çıkartmanın çeşitli imkanlarını tespit etmek değil, durumu fiile çıkabilir diye açıkça onu genişletip yaymaktır. Yani araçlarla değil, hedef ile uğraşmaktır. Bu ispatlar altında kesin etki yapan şey bir fikrin ilke yönünden doğruluğu olup, o fiillerin uygulanmasındaki zorluğu değildir. Bu sebeple bir programı hazırlayan kimse mutlak gerçeğe dayanak arayacağına, o anda uygun olup olmaması durumuna önem verirse, icraatı insanlığın kültür yıldızı olmaktan çıkıp, örneklerine sıkça rastlanan sıradan bir reçeteden farkı olmayacaktır. Bir hareketin programını hazırlayan bir kimse onun hedefini tespit etmeli, politikacı da onun doğruluğunu ispata çalışmalıdır. Bu sebeple program yapan, düşüncelerinde sonsuz gerçeğe doğru bir yön takip ederken, politikacının yönü o şartlarda var olan genel gerçeklere bağlı kalacaktır. Burada birinin büyüklüğü soyut bakımdan fikrinin mutlak doğruluğundan, ötekinin büyüklüğü ise belli gerçeklerin doğru biçimde tahmininde ve bunların faydalı şekilde kullanılmasındadır. Bunu yaparken birincinin gösterdiği hedef kendine yön tayin edici bir yıldız görevi üstlenmesidir. Politik kişinin değeri ise planı ve hareketlerinin başarısına yani bunların gelecekteki uygulamaları bir ölçü olarak değerlendirildiği halde program yapanın son projelerinin fiile çıkartılması ile mümkündür. Çünkü insan zihni bir takım gerçekleri düşünebilir ve gayet açık idealler hedefleyebilir. Fakat bunların tamamen uygulanabilmeleri insanların yetersizliği ve eksikliği yüzünden başarısızlığa uğrayabilir. Bir fikir soyut bakımdan ne kadar doğru ve ne kadar mükemmelse bunun tam anlamıyla uygulanabilmesi de insan unsuruna bağlı olduğu ölçüde imkansızdır. Bu sebeple program hazırlayanın değeri hedeflerinin fiile çıkartılmasıyla ölçülemez. O hedeflerin isabetli olmasıyla insanlığın gelişme yolunda icra ettiği nüfus ve etkisiyle ölçülür. Eğer başka türlü olmuş olsaydı din vaizleri yeryüzünün en büyük adamları arasında sayılmazlardı. Çünkü onların ahlaki görüşlerinin fiile çıkartılmaları hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleşmemiştir. Hatta sevgi, dini hile, uygulamadaki ulvi vaazının niyetlerinin ancak zayıf bir yansıması ibarettir. Fakat onun önemi kültürün ahlak ve adalet temizliğinin ve insan ahlakının genel gelişimine vermeye çalıştığı yöndedir. Programı hazırlayanla politikacının görevleri arasındaki oldukça önemli fark, bu iki özelliğin tek işte toplandığına hemen hemen hiç rastlanmamasının da sebebini meydana getirir. Bu tanım özellikle değersiz politikacılar için geçerli olabilir. Bunlar sözde meselelerinde başarılı olmuş kimselerdir. Onların uygulama ve hareket tarzları bir imkanlar zaafından başka bir şey değildir. Bismarck politikayı biraz daha alçak gönüllülükle böyle tarif etmekteydi. Böyle bir politika adamı büyük figürlerden ne kadar uzaklaşırsa başarıları o kadar şeffaf seri olacak ve adeta ele dokunulabilir bir hale alacaktır. Doğrusu söylenirse onlar bu sebepten ancak çalışacak, geçip gidecek, onlarla uğraşmaya mahkum kalabilirler ve eserleri ölümleriyle birlikte son bulacaktır. Bu çeşit politikacıların eserleri tamamıyla gelecektekiler için değersizdir. Çünkü zamanındaki başarı gelecek nesiller için dikkate değer olabilecek gerçekten büyük fikirlerin ve bütün meselelerin boğulması durumu üzerine kurulabilir. Gelecek için geçerli ve önemli amaçların takibi bu uğurda savaş veren biri için oldukça büyüktür. Büyük halk kitleleri bu durumu çok nadir anlayabilirler. Kitlelerin huzurunda bira ve süt bölgeleri fiile çıkartılmaları ancak ileride sağlanabilecek ve faydası ancak gelecektekiler tarafından terk edilecek geniş gelecek planlarından daha önemlidir. İşte daim ahmaklıkla akrabı olan bir gurur dolayısıyla politikacıların çoğu kitlelerin o andaki geçici ilgisini kaybetmemek için gerçek zorluklar gösteren geleceğe ait projeleri bertaraf ederler. Onların başarıları ve önemleri mevcut duruma bağlı. Bu küçük idrakları hiç rahatsız etmediği gibi bununla da yetinirler. Program yaratanlar için durum başkadır. Program yaratan için önemli olan daima gelecektir. Politikacıların kabiliyet ve sanatı gerçekten kabiliyet ve sanat olarak kalıcı ediliyorsa, program yaratanlar ancak aykırı olanı talep etmesine bildikleri zamandır ki ilahların hoşuna gittikleri söylenen kimseler arasına girerler. Onlar bu halleriyle çağdaşlarının takdirlerinden vazgeçmek zorundadırlar. Fakat buna karşılık fikirleri ölümsüz fikirlerden olduğunda gelecek için şan ve şeref kazanmış olurlar. İnsan hayatı içinde bir zaman olabilir ki politikacıyla programı yaratan aynı kişi olabilir. Bu karma durum nedenle samimi ise o zaman onun uygulanmasına karşı gelen saldırılarda onları kuvvetlendirir. O artık insani gerçeklikler için rastgele bir dükkan için çalışmaz. Gayet küçük seçkin bir zümre tarafından anlaşılan amaçlar için çalışır. Bu sebeple hayatı sevgiyle kin arasında delik deşik olur. Çağdaşların protestoları gözüne diktiği geleceğin minnettarlığı telafi eder. Çünkü bir kişinin eseri gelecek için nedenle büyükse çağdaşları onu o kadar az anlayabilir. Mücadele ise o ölçüde çetin, başarı o derece uzundur. Eğer o kimsenin fikirleri yaşadığı yüzyılda başarıya ulaşırsa, ihtimal ki hayatında da geleceğin şan ve şerefin solgun ışıklarına sahip olacaktır. Bu büyük adamların tarihin maraton koşucularından başka bir şey olmadıkları da muhakkaktır. Çağdaşlarının zafer taçları sadece ölmek olan kahramanın şakaklarında oluşur. Bu dünyanın en büyük dava adamlarını işte bunların arasında saymalıdır. Çağdaşları arasında anlaşılmayan bu dava adamları fikir ve idealleri uğrunda kavgaya hazırdırlar. Bunlar günü geldiğinde halkın gönlünde taht kurmaya layık kimselerdir. O zaman herkes büyük adamların çağdaşlarının onlara karşı göstermiş oldukları haksızlığı telafi etmeyi isteyeceklerdir. Hayatları ve icraatları incelikle minnet içinde ve bir hayranlıkla araştırılıp incelenecek ve özellikle karanlık günlerde kırılmış kalpleri elem ve endişe içinde olan ruhlara yükselebileceklerdir. Sadece gerçekten büyük devlet adamları değil, bütün büyük reformcular da bu gruba dahildiler. Büyük Frederick'in yanı sıra bir Martin Luther ve Richard Wagner de bunlardandır. Gottfried Feder'in sermayenin faizinin yarattığı esaretin red ve açıklaması hakkında ilk dersini dinlediğimde burada Alman milletinin geleceği için büyük önem içeren bir gerçeğin söz konusu olduğunu hemen anladım. Borsa sermayesinin milli ekonomiden kesin bir biçimde ayrılması, Alman sermayesinin uluslararası hale getirilmesi aleyhinde mücadeleye girişilmesine haber veriyordu. Bundan böyle sermayeye karşı savaş ile geleceğin milli ekonomisinin temellerini yıkmaya gerek yoktu. Almanya'nın gelişmesi meselesini açık biçimde idrak ettiğimden, en güç mücadelenin milletlerle değil, uluslararası sermayeye karşı yöneltilmesi gerektiğini anlıyordum. Feder'in derslerinde bu gelecekteki mücadele için kuvvetli bir işaret sezmekteydim. Nitekim bu ustada daha sonraki gelişmeler o zaman hissedilen intibaların nedenli isabetli olduğunu ortaya çıkartmıştır. Burjuva politikacılarının kurnazları artık bizimle alay edip küçümsemiyorlardı. Bugün bile eğer birer yalancı değillerse, uluslararası sermayenin savaşı en çok körükleyen bir sebep olmakla yetinmeyip, savaş bittiğinde barışı adeta bir cehenneme çevirdiklerinin de kendileri farkında olmalılar. Uluslararası maliye çevrelerine ve borç sermayesine karşı mücadelede, Alman milletinin bağımsızlığı ve ekonomik hürriyeti yolunda vereceği savaş, mücadelenin en önemli yanını oluşturmaktadır. Öte yandan pratikteki insanlar denilenlerin itirazlarına gelince onlara şu cevap verilebilir. Sermaye faizin üzerinize yüklediği faiz esaretinin reddedilmesi, fikrinin uygulanmaya konmasından doğabilecek korkunç ekonomik sonuçlar sebebiyle gösterilen endişelerin hemen hepsi gereksiz şeylerdir. Çünkü önce şimdiye kadar uygulanan ekonomik reçeteler Alman milleti hakkında çok kötü sonuçlar doğurmuştur. Milli varlık meseleleri karşısında takılınan tavır, daha eskiden konunun uzmanlarının açıkladıkları fikirler ve değerlendirmeler, mesela tramvay tesisi konusunda Bavyeralı Doktorlar Heyeti'nin değerlendirmelerini oldukça güçlü biçimde bize hatırlatmaktadır. Bu ünlü heyetin o zamanki endişelerinin hiçbirinin daha sonraları gerçekleşmediği bilinmektedir. Bu sebeple şu hususu özellikle vurgulamalıyız ki her fikir hatta en ideali bile kendini bir amaç halinde görürse o tehlikeli bir hal almış demektir. Çünkü gerçekte o fikir amaca ulaşmak için ancak bir araçtır. Fakat bana göre ve bütün gerçek nasyonal sosyalistlere göre tek bir yol vardır. O da millet ve vatandır. Bizim mücadelemizin esası ırkımızın ve milletimizin hayat ve gelişmesini devam ettirmektir. Çocuklarını doyurma ve kanının temizliği, vatanın hürriyet ve bağımsızlığını korumaktır. Bu da milletimizin kainatın yaratıcısı tarafından kendisine verilen kutsal görevi yerine getirme hususunda olgun hale gelmesi içindir. Her düşünce, her fikir bu amaca hizmet etmelidir. Her şey bu bakımdan araştırılmalı, zaman uygunsa tatbik edilmeli, değilse bertaraf edilmelidir. Bu şekilde hiçbir kez ölü bir tez halinde kalmaz. Çünkü her şey hayata hizmet etmelidir.